Ayrım 19, sayfa 168. Hikayenin devamı. Hakim Bey, kaçırılan çocuk vakasını sakin sakin anlatırken, olağanüstü bir volüm saldırısı sebebiyle sözünü yarıda kesmek zorunda kaldığı için dava dosyasının geri kalanını biz anlatalım. Sibel Hanım'ın kızı resimlerde büyümeye başladı. Çünkü her 40 günde bir, aynı büyüklükte, krem rengi dikdörtgen zarflar içinde, aynı yatık, düzgün el yazısıyla kibar mektuplar geliyor, mektupları yazan kişi Ebru'nun son zamanlarda yaptıklarını anlatıyor, nasıl cıvıl cıvıl konuştuğuna örnekler veriyordu. Bazen de bir resim çıkıyordu zarftan. Resimlerdeki Ebru bahçede oynuyor, ip atlıyor, ders çalışıyordu. Çünkü okula başlamıştı artık. Yıllar geçip gidiyor, duvar resimlerle doluyor. Sibel o duvarın karşısında diz çökerek, bazen hıçkırıklar içinde, bazen gülerek, hatta zaman zaman ikisini birden yaparak teselli bulmaya çalışıyordu. En azından sevgili kızı, yavrucuğu iyiydi. Resimlerde mutlu görünüyordu. Herhalde kendisini kaçıran kişileri ailesi sanıyordu ki yüzünde müthiş bir çocuk mutluluğu okunuyordu. İlk resim Ebru kaçırıldıktan yaklaşık 2 yıl sonra gelmişti. O 2 yıl içinde çocuk serpilip gelişmişti. Bebek ifadesi gitmiş, yüzü daha anlamlı bir hale gelmişti. Çocuğunu kaçıran her kimse ona her doğum gününde aldığı hediyelerin resmini de gönderiyor. Her yıl Sibel Hanım'ın yerine de bir hediye alıyordu. Bazen bir bebek, bazen oyuncak bir yemek takımı, bazen bir boyama kitabı, bazen bir video oyunu. Sibel kendisine her 40 günde bir mutlaka haber veren suçluya neredeyse şükran duymaya başlamıştı. Nasıl oluyorsa zalim ama merhametli biriydi bu her kimse. Çocuğunu kaçırmak gibi korkunç bir suçu işlemiş olsa da annenin cehennem azabını hafifletmeye çalışıyordu. Sibel'le birlikte Hakan da resimlere bakıyor, artık aklı erdiği için kaçırılmış olan ablasını resimlerde tanımaya çalışıyordu. Sibel için yaşam 40 günlük devrelere bölünmüştü. 30. günden sonra kıvranmaya başlıyor, belki yanlışlıkla mektup 1-2 gün önce gelir diye postacının yolunu gözlüyor, ya kaybolursa diye de büyük bir çöküntü yaşıyordu. Bir seferinde mektuptan resimle birlikte umulmadık bir hediye çıktı ve Sibel'in gözyaşlarının da tanık olduğu sonsuz bir mutluluğa boğdu. Zarftan bir tutam kumral saç çıkmıştı. Sibel bu saçı günlerce kokladı, öptü, koynunda sakladı, geceleri yastığının altına koydu. Yavrusunun kokusunu alan bir hayvan gibi ondan ayrılamadı. Evet, Ebru'yu kaçırana minnet, şükran duyuyordu. Adam ya da kadın yıllardır her 40 günde bir gönderdiği mektuplarını hiç aksatmamış, Sibel Hanım diye başladığı mektuplarda, ne ilginç, sevgili Sibel Hanım. Sanki bir dostmuş gibi Ebru ile ilgili her türlü bilgiyi vermiş, özlemden kavrulsa bile yine de onun sağ ve mutlu olduğunu bilmenin mutluluğunu tarttırmıştı. Şimdi de elinde yavrusunun bir tutam saçı vardı işte. Ebru artık 9 yaşındaydı. Genç kızlığa adım atan, harikulade güzel, tatlı, gamzeli gülücükleriyle parıldayan kumral bir çocuktu. Evi geçindirme sorumluluğu mu, günlerini dışarıda birçok kişiyle birlikte geçirmek ve mücadele etmek zorunda olması mı, nedendir bilinmez ama aradan geçen yıllar kocasını daha olumlu yönde etkilemişti. Onun en büyük tutkusu oğlu Hakan ve Sibel'in ruh sağlığıydı. Ne var ki kadın atlatamamıştı. Zaman zaman migren ağrılarıyla ağlama krizleri birlikte geliyor, sanki o eve rastlantıyla gelmiş bir ruh gibi insanların arasından çekilip gidiyor, kendi acılı dünyasına sığınıyordu. Bu krizler sık sık geliyordu ama 2 kez çok ağır olduğu için psikiyatri kliniğine yatırdılar. Sibel bu yıllar içinde çöktü gitti. Kocasının bir başka çocuk, belki de bir kız yapmaları önerisine şiddetle karşı koydu, istemedi. Hakan böyle tuhaf bir atmosferde büyümesine rağmen son derece akıllı, sağduyulu bir çocuk oldu. Okulda başarılıydı, diğer arkadaşları gibi o da bir bilgisayar kurduydu. Ne var ki onun bilgisayar karşısında geçen vakitleri sadece eğlenceye ya da haberleşmeye değil bir amaca yönelikti. İyi bir araştırmacı olarak tahminine göre bu devirdeki her öğrenci gibi Ebru'nun da Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya ağlarında bir izi bulunmalıydı. Bir yerden çıkardı nasıl olsa. Annesine yardım edebilmenin tek yolu buydu. Böylece kızıl saçlı, burnunun üstü çillerle dolu sevimli oğlan aylarca bu işin peşine düştü. Her gün okuldan geldiğinde 1-2 saat araştırma yapıyordu. Uzun süre bir şey bulamadı. Sonra sosyal medyada değil ama bambaşka bir yerde onu heyecanlandıran bir buluş yaptı. Okul yıllıklarını tarıyordu. Törenlerde çekilmiş toplu resimler, öğrencilerin kişisel sayfaları, okul gezilerinin anıları gibi hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmadan hem de. Hakan'ı heyecanlandıran resim de Milli Park'a yapılan bir okul gezisiydi. Okulun sayfasında resmi olarak yayınlanmıştı. Resimlerde kızlı erkekli öğrenciler, iki hanım öğretmenle çeşitli hatıra pozları vermişler, bazen de haberleri olmadan gezerken yansımışlardı fotoğrafa. Ebru, kimi daha yakın, kimi uzak olmak üzere en az 6 fotoğrafta net olarak görülüyordu. Salondaki duvarda resimleri asılı olan kızdı bu. Ebru'ydu. Hiçbir kuşkusu yoktu bunun da. Okulu, sınıfı, numarası belliydi. Hakan odaya girip de "Anne, Ebru'nun nerede olduğunu biliyorum." dediğinde Sibel annesiyle telefonda konuşuyordu. O anda almacı elinden düşürdü. Ertesi gün polise gittiler. Polis soruşturma başlattı, okulda inceleme yaptı. Çeşitli yaşlarda 7 Ebru vardı öğrenciler arasında ama o resimde görülen kızın adı Ebru değil, Esra'ydı. 8. sınıf öğrencisiydi. İzmir merkezli su arıtma araçları imal eden bir şirketin satış temsilciliğini yapan Fatih Demir adlı birinin kızıydı. Doğum tarihi Ebru'nunkiyle aynı yıl, yalnız bir ay farklıydı. Teknik incelemeye göre Sibel'e yıllardır resimleri gönderilen kızla aynı kişiydi. Polis, Fatih Demir'in evine gitti. Adam durumu inkar ediyor, Esra'nın kendi öz kızı olduğunu, karısının Esra'yı doğururken vefat ettiğini tekrarlayıp duruyor, işin garibi hastane ve nüfus kayıtları da onu doğruluyordu. Düzgün bir adama benziyordu. Kriminal olaylara karışacak bir tipi yoktu. Esra da ifadesinde babasını çok sevdiğini tekrarlayıp durmuştu. Adam bir daha evlenmemişti. Esra tek kızıydı. Olaylar yüzünden aklını kaçırma noktalarına gelen Sibel Hanım, Ebru'yu görmek için izin almış, onunla konuşarak çocukluk anılarını canlandırmaya çalışmış, oyuncaklarını, bebeklerini göstermişti. 3 yaşında bir çocuğun zihninde kalan bazı anılara ulaşmaya çalışıyordu. Ne var ki başaramamıştı. Kız, babasını çok sevdiğini tekrar edip duruyordu. Sonunda aile Ebru'yu geri alabilmek için dava açtı. Ellerindeki bütün delilleri teslim ettiler. Hazırlık tahkikatı yapıldı ve deliller kuvvetli görülerek açılan dava Atıf Bey'in başkanlığındaki mahkemenin önüne geldi. Duruşmalar boyunca Fatih Demir garip bir biçimde sessiz kaldı. Hiçbir soruya cevap vermek istemediğini belirtti. Bu da üzerindeki şüpheyi kuvvetlendiren en önemli etken oldu. Sadece mahkeme heyetine yalvarıyor, bu işin üstüne daha fazla gitmemeleri gibi akıl dışı bir istekte bulunuyordu. Sibel Hanım'sa duruşmalar boyunca gözünü adama dikiyor, sanki onu bakışlarıyla çarmıha germek istiyordu. Mahkeme heyeti Fatih Demir'in hiçbir şey söylememesini ve aleyhindeki delilleri göz önüne alarak kızın kaçırılmış Ebru olduğundan neredeyse emindi. Artık ama karar aşamasından önce Atıf Bey, davaya müdahil olanların DNA örneklerinin tespiti için adli tıbba yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteleyince, baştan beri sessiz kalmış olan Fatih Demir, "Ne olur bunu yapmayın," diyerek hakime yalvarmaya başladı. "Ne olur bunu yapmayın, felaket olur," diye tekrar edip duruyordu. Bu durum adamın suçunu itiraf etmesi gibi bir şeydi. Karar duruşmasında herkes mahkeme salonunda hazırdı. Sibel Hanım kızını o gün alacağından emindi. Atıf Bey duruşmayı açtı ve adli tıptan gelen raporun herkesi hayrete düşüren sonucu açıkladı. Esra Demir, Fatih Demir'in öz kızıydı. Ebru değildi. DNA'sının da Sibel Hanım ve eşiyle hiçbir benzerliği yoktu. Mahkemede bir uğultu yükseldi. Heyetin de kafası karışmıştı. Oysa herkes sonuçtan o kadar emindi ki. O sırada Fatih Demir konuşmak istediğini belirtti. Mahkeme heyetine gerçeği anlatacağını söyledi. Çünkü rapordan sonra artık gizleyecek bir şey kalmamıştı. Atıf Bey hem mahkeme reisi hem de bir insan olarak durumu çok merak ettiği için Fatih Bey'i sorguya aldı. "Yıllardır Sibel Hanım'a giden bu mektupları sen mi yazdın?" diye sordu Fatih Demir'e. O da "Evet efendim" dedi. Hakim, "O mektuplarda Esra'nın Ebru olduğunu sen mi belirttin?" diye sordu. "Evet efendim" dedi sanık. "Sibel yol açana kızı Ebru'yu kaçırdığını sen mi iddia ettin?" diye sordu hakim. "Evet efendim" dedi sanık. "Peki Ebru'nun kaçırılma olayına karıştın mı?" diye sordu hakim. "Hayır efendim" dedi sanık. "Ebru'yu tanır mısın?" diye sordu hakim. "Hayır efendim" dedi sanık. "Esra Demir senin öz kızın mı?" diye sordu hakim. "Evet efendim" dedi sanık. "Ebru'yu kaçırmadığın halde kaçırmış gibi gösterdin, ailesinde bu kanıyı uyandıracak mektuplar yazdın öyle mi?" diye sordu hakim. "Evet efendim" diye cevap verdi sanık. "Bu davranışının sebebi neydi?" diye sordu hakim ve sanık anlattı. Sayın Hakim Bey ve mahkeme heyeti, mahkemenin başından beri işlerin bu noktaya gelmemesi ve önüne geçilemeyecek felaketler olmaması için çok uğraştım ama artık saklanacak tarafı kalmaması üzerine bildiğim her şeyi anlatıyorum size. Yıllar önce eşimi bir kız çocuğu doğururken kaybettim. Kızımı annemin de yardımıyla büyüttüm. Esra'm 3 yaşına geldiğinde televizyonda aynı yaşta Ebru adlı bir çocuğun kaçırıldığını duydum. Annesi, yani bu hanım, Sibel Hanım, dayanılmayacak kadar çok acı çekiyor, çocuğunu kaçıranlara yalvarıyordu. Basından bu olayı izlemeye devam ettim. Kaçırılan çocuk Esra'ma benziyordu. İkisi de kumraldı, burunları kalkıktı. Küçük Ebru ile ilgili hiçbir talep gelmemiş, kaçıranlar aileyle irtibat kurmamıştı. Bu durum açık olarak ne yazık ki küçük Ebru'nun belki tecavüze uğrayarak belki de başka nedenlerle öldürüldüğünü gösteriyordu. Annesi babası umut kesmiyorlardı ama bana göre durum çok açıktı. Buna rağmen bir yıl bekledim. Aradan geçen zaman ne yazık ki tahminimi haklı çıkarıyordu. Polis de aynı görüşteydi zaten. Kadıncağızın acısı beni çok etkiledi. Ekranda döktüğü gözyaşları nasıl bir cehennem azabı çektiğini gösteriyordu. Bunun üzerine onun acısını hafifletecek, onu bir yalanla dahi olsa teselli edecek bir yönteme başvurdum. Aynı yaşta olan kendi Esra'mı Ebru gibi göstererek onu cehennem azabından kurtardım. Ona mektuplar, resimler gönderdim. Eğer bu dava olmasaydı sevgili kızının yaşadığını, mutlu olduğunu sanarak deva bulacaktı. Ama şimdi ne olacak bilmiyorum efendim. Hepimizin dünyası yıkıldı. Adam susup yerine oturduktan sonra bir sessizlik oldu. Kimse ne diyeceğini bilemiyordu. Bu şaşkınlık içinde yüzü bembeyaz kesilmiş Sibel Hanım'ın ayağa kalktığını gördüler. Sibel birkaç adım atıp Fatih Bey'in önüne geldi. Adam da ayağa kalktı. Olayın iki kahramanı bir süre öyle kaldılar. Sonra Sibel Hanım adama "Yalancı!" diye bağırdı. Çantasından çıkardığı tabancadaki 6 kurşunu onun üstüne boşalttı. Fatih Demir hastaneye yetiştirilemeden öldü. Sibel cezaevine gönderildi. Duruşmalar boyunca öldürme sebebi olarak hep aynı şeyi tekrarlayıp durdu. Yalan söylüyordu. Öldürdüm çünkü yalan söylüyordu. Ölmeyi hak etti çünkü yalan söylüyordu. Ağzından bundan başka söz çıkmadı. Müziğin bir ara hafiflemesini fırsat bilerek hikayesini tamamlayan hakim Atıf Bey'in, "Demek ki gerçeği bilmek her zaman iyi sonuç vermiyor. Bazı şeylerin gizli kalması daha iyi" derken, sesinin titrediği duyuluyor, gözlerinin buğulandığı görülüyor. Cebinden düzgünce katlanmış beyaz bir mendil çıkarıp kahverengi kalın bağa gözlüğünün camlarını silerken, "O günden beri düşünürüm" diyor. Gerçek her zaman iyi midir? Daha doğrusu, gerçeği ortaya çıkarmak her zaman iyi sonuç verir mi? Yoksa yaşayabilmeleri için insanların sahte dünyalarına göz yummak daha mı doğru? Sonra "Müsaadenizle efendim" diyerek ayağa kalkıyor. Hakim Bey tuvalete doğru yürürken Atifet Hanım "İşte böyle" diyor. "Acı bir hikaye bu. Her anlatılışında sarsılıyor ama ben de anlatmasını, içini dökmesini istiyorum. Belki böyle rahatlar." Bu hadiseden sonra emekliliğini istedi. Hala her ay İzmir'e gider, cezaevindeki Sibel Hanım'ı ve zavallı Fatih Bey'in mezarını ziyaret eder. Bu arada günahsız Esra'yı da biz okutuyoruz. Çok acı bir hikaye. Ayrım sonu. Sayfa 174.